Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ve ec'alna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Meryem suresi 27. ayete geldik. Bu surede Rabbimiz başta Zekeriya aleyhisselamla ilgili, Yahya aleyhisselamla ilgili ayetlerde yüce kudretine işaret eden hususlara dikkat çekmiş oldu. Meryem validemizle ilgili ayetlerde de yine yüce kudretine, azametine dikkat çeken, işaret eden ayetlerle devam etmiş oluyoruz. Meryem Valide mabede adanmış bir hanımefendi olarak oranın hizmetinde bulunan, kendini ibadete vermiş, son derece iffetli bir annemiz. Cenab-ı Hak onun vasıtasıyla büyük bir mucize ortaya çıkarmış oluyor. Yani kendisine bir erkek eli değmeden Cenab-ı Hak ruhumuz diye ifade ettiği Cebrail'i göndererek ona İsa Aleyhisselam'a hamile kalma efendim lütfunda bulunuyor. Ve Meryem Valide de bundan çok efendim çekiniyor, korkuyor, utanıyor, sıkılıyor ve bir şekilde artık doğum yaklaşınca da bir hurma ağacının gövdesine sırtını dayayarak keşke bundan önce ölseydim diyecek kadar bir temennide bulunuyor. Ama Cenab-ı Hak ona orada birçok ikramlarını gösteriyor. Kupkuru hurma ağacından taptaze hurmalar üzerine dökülmesi için ağacı sallamasını istiyor. İşte altından İçeceğe bir su ikram ediyor. Bir ırmak akıtıyor Yüce Rabbimiz. Ve İsa Aleyhisselam doğumundan son anına kadar, dünyadaki son anına kadar adeta mucize bir peygamber. Birçok olağanüstülükler Cenab-ı Hak kendisine lütfediyor. Şimdi o sahnelere gelmiş bulunuyoruz. Yani doğum sonrası İsa Aleyhisselam'la Meryem Validemiz ve etrafındaki insanlarla ilişkileri konusuna gelmiş bulunuyoruz. 27. ayette şöyle buyuruluyor. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ Meryem çocuğu kucağında taşıyarak halkın içine çıktı. Doğum gerçekleşmiş, onu sarmış güzelce ve kavmin huzuruna varmış. Kavmi onu öyle görünce şaşırıyorlar ve beklemedikleri bir şey tabii. Diyorlar ki, قَالُوا Şöyle dediler, يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا Gerçekten de sen görülmedik, pek çirkin bir iş yapmışsın. Bu çocuk nereden? Nasıl oldu bu? Devam ediyorlar, يَا اُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Sen asil bir aileye mensup bir kızsın. Nasıl oldu da böyle bir çocukla şimdi yanımıza geliyorsun diyerek Meryem Valide'ye hücum ediyorlar. Peş peşe kim bilir nasıl sıkıntı verecek şekilde hitap ediyorlar. Bunun üzerine Meryem validemiz feşaret ileyhi çocuğa işaret ediyor eliyle. Hiçbir şey söylemiyor. Galu diyorlar ki keyfe nükellimu men kana fil mehdi sabiyya. Henüz beşikteki bir bebekle nasıl konuşabiliriz biz diyorlar. Yani Meryem Valide eliyle çocuğa işaret ederek bana değil ona sorun anlamında bir işarette bulununca tabii herkesin aklına o gelir. Daha yeni doğmuş bir bebek. Biz onunla neyi konuşabiliriz ki, nasıl konuşabiliriz ki diyorlar. Şimdi devamı gelecek ayetlerin. Fakat bu ayetlerle ilgili birkaç izahta bulunalım. Burada Meryem valideye ya uhte Harun, ey Harun'un kız kardeşi diye hitap ediyorlar. Buradaki Harun kim? Tefsirlerimiz Hazreti Musa'nın kardeşi peygamber Harun değildir diyorlar bazı müfessirlerimiz. Harun aleyhisselam da bir peygamberdir biliyorsunuz. Ve o olamaz diyorlar. Kimdir peki? Hazreti Meryem'in Harun adında bir kardeşi vardı. Ana babası gibi o da iffetli ve salih bir kimseydi. Halk arasında güzel bir insan olarak bilinen birisiydi. İsmi Harun'du. Onun için ona ey Harun'un kız kardeşi diye hitap ettiler diyor bazı müfessirlerimiz. Nitekim efendim bizim toplumumuzda olduğu gibi o toplumda da kendinden önce efendim geçmiş salihlerin isimleri çocuklara isim olarak konması adet olmuştu. Onlarda da böyle bir adet gelenek vardı ki belki de o Harun Aleyhisselam'ın ismi olarak konmuştu. Meryem validenin kız, erkek kardeşine. Bazı alimlerimiz bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Başka bir görüşe göre Hazreti Meryem'in peygamber olan Harun'un soyundan gelmiş olması münasebetiyle kendisine böyle hitap edilmiş olabilir diyorlar. O soydan gelen bir hanımefendi Meryem valide. Dolayısıyla ya Harun gibi bir peygamberin soyundan geliyorsun sen. Onun adeta kardeşi mesabesindesin. Onun kızı mesabesindesin. Babanı biliyoruz, babanı tanıyoruz. Anneni tanıyoruz. Böyle de bir peygamber neslinden geliyorsun. Senden böyle bir şey nasıl olabilir? Yani adeta gayrimeşru iş yaptı imasında bulunuyorlar Meryem Valide'ye. Elbette o insanlar o güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Babasız bir çocuk nasıl olur? Evet, Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı başlangıçta bizzat anasız babasız yarattı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Fakat ilk anda böyle karşılaşınca hiç beklemiyorlar tabii. Son derece iffetli bir hanım, Meryem Valide kendisini ibadete vermiş. Çok böyle kerametleri de zuhur eden bir hanımefendi. Ama kucağında bir çocukla geliyor. Ve böyle bir tepki gösteriyorlar. Çocuğu işaret edince Meryem Valide ona efendim bakın onunla konuşun anlamında bu sefer çocuk hakikaten bebekken konuşmaya başlıyor. Bu işaretten sonra Kale inni Abdullah ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. İsa Aleyhisselam diyor ki beşikteyken daha yeni doğmuş bir bebek dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Ben muhakkak Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Beni bir peygamber kıldı. Daha bebekken bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı diyor bir çocuk. Çok şaşırtıcı bir kim bilir onu o şekilde konuşur görünce oradakiler nasıl şaşırmışlardır. Sanki Yüce Rabbimiz ileride Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı ilah kabul edeceklerini bildiği için daha ilk konuşmaya başlar başlamaz İsa Aleyhisselam İnni Abdullah diye başlıyor. Ben Allah'ın bir kuluyum diye başlıyor sözüne. Kul olduğunu vurguluyor. Ve arkasından kendisine kitap verildiğini ki bu kitap İncil olduğu söylenir müfessirlerimiz tarafından. Kimileri de bu Tevrat da olabilir derler. Çünkü İncil Tevrat'ı tamamen ortadan kaldıran bir kitap değil. Tevrat'ın bazı hükümlerini değiştirmiş ve yeni bir takım İsa Aleyhisselam'a inen vahiylerle zenginleşmiştir. O bakımdan bana hem kitabı verdi Allah, El Kitab diye buyurulduğuna göre burada Tevrat da kastedilmiş olabilir veya ileride kendisine vahyedilen o mesajlar kitap haline geleceğine işaret içinde El-Kitab ismi bu şekilde ifade edilmiş olabilir. Müfessirlerimiz her iki görüşünde olabileceğini söylüyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın kastettiği kitaptan maksat Tevrat'tır diyenler var, İncil'dir diyenler var. Kendisine İncil gibi ayrı bir kitap verildiği, Kur'an'da beyan edildiğine göre bunun İncil olması da son derece makul görünüyor. Ve beni peygamber kıldı. Devam ediyor İsa Aleyhisselam, beşikte konuşmasına devam ediyor. Ve cealeni mübareken eynemâ küntü. Ve ben nerede bulunursam bulunayım, beni mübarek kıldı Allah. Böyle söylüyor. Beni bereketli kıldı. Ve evsani bis-salati ve'z-zekati ma dumtu hayya, yaşadığım sürece de namaz kılmamı ve zekat vermemi bana emret. Adeta ilahi vahiyleri de, gelecek vahiyleri de önceden onlara bildirmiş oluyor. Bazı alimler derler ki İsa Aleyhisselam'ın beşikte iken yaptığı konuşmada Allah'ın ezelde kendisi için peygamberliği ve kitap verilmesini takdir ettiğini açıklamasının istendiği anlaşılmaktadır. Yani adeta beni ezelde Rabbim bir peygamber kıldı ve bana bir kitap vereceğini vaat etti demiş oluyor diyorlar. Burada tabii namaz ve zekattan bahsediliyor. Namaz ve zekat bizim dinimizde de var biliyorsunuz. Bizdeki namazla İsa Aleyhisselam'a emredilen namaz aynı mı idi? Zekat aynı mı idi? Hayır, belki muhteva itibariyle her ikisi de Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu ifade eden biri bedeni, birisi mali iki ibadet türü. Efendim, namaz öyle, zekat da mali bir ibadet, namaz ise bedeni bir ibadet. Şunu anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da namaz var, zekat var. Fakat şekli farklı olabilir. Bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'e farz olan namazın nasıl kılınacağını bizzat öğretmiş ve göstermiştir. Muhtemelen İsa Aleyhisselam da kendi ümmetine nasıl namaz kılacaklarını, nasıl zekat vereceklerini anlatmış ve göstermiş. Böylece öğretmiştir. Şekil itibariyle farklı olabilirler ama öz itibariyle aynı muhtevaya sahiptirler. Zekat maldan infak, namaz ise hakla beraberlik. Belli bir form içinde, belli bir şekil içerisinde. Yaşadığım müddetçe diyor Allah bana zekatı ve namazı emretti. Ve berran bi valideti ve lem yec'alni cebbaran şakiyya. Devam ediyor efendim İsa Aleyhisselam o beşikteki konuşmasına. Beni anneme karşı çok iyi davranan bir evlat kıldı Allah. Beni bir zorba, hayırsız bir bedbaht yapmadı. Burada dikkat edilirse sadece annesini zikrediyor. Beni diyor anneme karşı iyilik yapan güzel bir insan kıldı. Çünkü babası yok İsa Aleyhisselam'ın. Ve bir şey daha söylüyor. Beni diyor bir zorba, hayırsız bir bedbaht da yapmadı. O zaman şöyle anlayalım bunu. Buradan birçok ibretler çıkar. Demek ki evlat annesine, elbette babası olanlar için aynı zamanda babasına, hep iyilik ve ihsan üzere bir muameleyi esas edinecek. Beni cebbar kılmadı, zorba kılmadı dediğine göre efendim İsa Aleyhisselam'ın bu sözünden hareketle şunu ifade edebiliriz. Anne baba yaş ilerledikçe tabii zayıflıyor. Ama doğan çocuk, yavru, evlat yaş ilerledikçe, gençleştikçe güç kuvvet buluyor, kudret buluyor, imkan buluyor. Birinin imkanı ve kuvveti zayıflıyor, birininki çoğalıyor. Ve güçlü insanlar zamanla zorbalaşabilirler. İnsan anne babasına da karşı da zorba olabilir. Çoğunlukla belki de zorbalık yapıldığı içindir ki Allah bu konuya dikkat çekiyor. Mesela işte babanızın bir isteği oluyor veya annenizin bir isteği oluyor. Evlatsınız ya, parayı da kazanıyorsunuz ya, cebiniz dolu ya, gücünüz, kudretiniz var, diliniz daha açık böyle, yüksek perdeden konuşuyorsunuz. Ve hayır, bu böyle olacak diyorsunuz annenize ya da babanıza. Neden? Çünkü sen parayı kazanıyorsun. O artık yaşlandı. O artık güçten düştü. Otur diyorsun, kalk diyorsun, yat diyorsun. İşte yürü diyorsun, her neyse şunu yapıver diyorsun. Burada cebbarlık kokusu var. Yani insan evlat olarak anne babasına karşı cebbar konumuna, yani zorba konumuna düşebiliyor. Onun için Cenab-ı Hak burada İsa Aleyhisselam'ın dilinden bir evladın annesine hususiyle, sonra da babasına karşı nasıl olması gerektiğinin işaretlerini veriyor. Beni diyor, anneme karşı da böyle iyilik sahibi, iyi davranan bir evlat kıldı. Beni zorba ve hayırsız bir bedbaht yapmadı. Eşkıya yapmadı beni diyor Allah, anama karşı. İnsan anasına karşı eşkıyalık yapar mı? Yapar. Babasına karşı eşkıyalık yapar mı? Yapar. İşte ama bu kötü ahlaktır. Bu kıyamet gününde de büyük sorumluluğu olan davranış bozukluğudur. Yüce Rabbimiz kıssayı sadece kıssa olarak anlatmaz. Onun satır aralarında birçok ilahi işaretler verir, hikmetlere dikkat çeker. Burada İsa Aleyhisselam'la ilgili işte bu güzel vasıflara dikkat çekiliyor. Evet, devam ediyoruz. 33. ayet. Vesselamu aleyye yevme vülittü ve yevme emutu ve yevme ub'atü hayya. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden dirileceğim günde Allah'ın selamı benim üzerimde olacaktır. Yani İsa Aleyhisselam beşikte Allah böyle konuşturuyor. Doğduğum günde Allah'ın selamı benimledir. Yani Allah'ın koruması, kollaması benimledir. Onun rahmeti benimledir. Beni ayıplayamayacaksınız. Beni bir şekilde susturamayacak ve bana zarar veremeyeceksiniz. Sizin ilanıdır bu. Doğduğum gün selamla olacak. Vesselamu aleyye. Üzerime olacak bu selam ve selamet. Ve yevme emutu. Ve bir gün gelecek, elbette ben de bir insanım, ben de öleceğim. Ölümüm de selametle olacak. Yani siz beni belki öldürmek isteyeceksiniz ama hayır, öyle olmayacak. Nitekim ileride gelecek ayetlerde öldürmek isteyecekler. Hatta öldürdüğünü zannedecekler. Halbuki Cenab-ı Hak onlar onu öldürmedi. Onu Allah kendine yükseltti buyuracak. Dolayısıyla siz öldürdük zannedeceksiniz. Belki öldürmeye teşebbüs edeceksiniz. Kendinizce de bunu gerçekleştirdiğinizi zannedeceksiniz ama hayır. O ölüm anında da ben hep selamette olacağım. Sizin istediğiniz şekilde olmayacak, onun dilediği zamanda dilediği şekilde olacak. İsa Aleyhisselam, ehl-i sünnet alimlerimizin verdiği bilgiye göre ya da bize aktardığı o hakikat bilgisine göre, itikadi bilgi diyelim, inanç bilgisine göre İsa Aleyhisselam kesinlikle bir kere öldürülmemiştir, asılmamıştır. Cenab-ı Hak onu katına yükseltmiştir ve birçok hadis-i şerifte İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne ineceği ve ümmet-i Muhammed olarak yaşayacağı ve sonra da vefat edeceği bildirilmiştir. İşte bu noktada ölümümde de diyor, ben selamla olacağım. Yani selamette olacağım. Kimse bana zarar veremeyecek. Ve yevme ub'atü hayya, hatta yeniden kabirden diriltildiğim, dipdiri bir şekilde yeniden ayağa kalktığım zaman da bu selam benimle olacak. Kıyamet anlamında da Yüce Rabbimiz beni koruyacak, kollayacak, beni selamette kılacak demiş oluyor. Daha beşikteyken İsa Aleyhisselam ya da Allah onu bu şekilde konuşturuyor. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. İşte Meryem oğlu İsa bu. Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. İşte Meryem oğlu İsa'nın diyor doğumu bu şekilde olmuştur. Var olması böyle olmuştur diyor Cenab-ı Hak. O babasız bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ruhumuz diye ifade ettiği Cebrail ya da bir başka melek vasıtasıyla Meryem valide hamile kalmış ve doğumu bu şekilde olmuş. Kavmi kendisine özellikle Meryem valideye çıkıştıklarında Allah onu böyle korumuş ve İsa aleyhisselam daha doğar doğmaz kendisinin Allah'ın kulu olduğunu söylemiş. Namazla ve zekatla memur kılındığını ifade etmiş. Annesine iyi bir evlat, kötü bir evlat değil, iyi bir evlat olduğunu, bulunduğu her yere bereket olacağını beyan etmiştir. Gerçekten ve cealeni mübareken eyneme kuntu ifadesi de üzerinde durulmaya değer bir ifadedir. Ben nerede bulunursam bulunayım, Allah beni mübarek kıldı diyor. Berekete vesile kıldı. Efendim kimi insan vardır, girdiği yeri yeşertir, neşelendirir, huzur verir, artı değer katar, pozitif enerji yükler. Kimi insan vardır, girdiği yeri kurutur efendim. Dağıtır, gönülleri birbirine düşürür, fesattır. Bu itibarla girdiği yere huzur getiren, bereket veren adam olmaya niyetlenmek lazım. Nerede bulunursak bulunalım, bulunduğumuz yere rahmet taşıyabiliyorsak, rahmet insanı olabiliyorsak o bizim kalitemizi gösterir. Fakat orada fesat, fitne ortaya çıkaran birisiysek, insanların arasını bulmak yerine arasını bozmak gibi bir misyon üstlenmişsek, efendim yapmaktan çok yıkmaya memur edilmişsek, işte bereketten nasibimiz yok demektir. İsa Aleyhisselam'ın şahsında Cenab-ı Hak bulunduğu yere bereket olan adamlar olmamıza da işaret etmiş oluyor adeta. Ma kana lillahi en yettahize min veledin subhaneh. Yani Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. O her türlü böylesi ayıplardan, kusurlardan uzaktır. İza qada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. O bir şeyin olmasını murad edince, bir şeye hükmedince ona ol der, o da olur. Ne kadar sürede olur? Dilerse hemen oldurur, dilerse belli bir süre içinde oldurur Cenab-ı Hak. Dolayısıyla İsa babasız doğdu diye İsa asla Tanrı değildir. İsa'nın yaratılmasında garip görülecek bir durum da söz konusu değildir demek istiyor Cenab-ı Hak. Çünkü Allah bir şeyin olmasını murad edince ona sadece ol der, o da olur. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın varoluşu böyledir. İşte İsa Aleyhisselam'ın varoluşu böyledir. Hayatta olan nice nice hadiseler böyledir. Her birimizin varoluşunda da Cenab-ı Hakk'ın ol iradesi vardır. Bu maksatla mutlaka işte anne ve baba olmadan çocuk olmaz mantığı Allah'ın iradesiyle yan yana geldiği zaman doğru bir mantık değildir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve zaman zaman bu kudretini göstermek için de Yüce Rabbimiz işte böylesi olağanüstü haller zuhur ettirir ki İsa Aleyhisselam'ın doğumu, İsa Aleyhisselam'ın beşikteyken konuşması böylesi mucizelerdir. Böylesi harikulade hallerdir. Allah asla çocuk edinmemiştir. Bu itibarla Hristiyanların, bugünkü Hristiyanların birçoğunun Allah üçün üçüncüsüdür demeleri ve İsa'yı Rab kabul etmeleri sapkın bir görüş, sapkın bir inanıştır. Cenab-ı Hakk'ın murad etmediği bir inanç haline dönüşmüştür. bugünkü Hristiyanlık büyük oranda böyledir. Yahudiler arasında da Üzeyr Allah'ın oğludur diyenler çıkmıştır. Bir grup böyle demiş. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buna da işaret eder. Ve İhlas suresinde de Allah tektir. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Allah samettir. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet. Ne birine baba olmuştur Allah, ne de birisi onun babası olmuştur. Yani doğmamış ve doğrulmamıştır buyurulur. Ve Rabbimiz bu nevi şirklerden münezzeh olduğunu her fırsatta Kur'an'da da dile getirir. Ve İsa aleyhisselam tekrar sözü alıyor. Sanki şu ara ifade, ayet Cenab-ı Hakk'ın o dönemde yaşayan ya da Peygamberimiz döneminde yaşayan Hristiyanlara ve Yahudilere bir mesaj gibidir. Allah'ın bir çocuk edilmesi olacak şey değildir ifadesi. Şimdi tekrar İsa aleyhisselamın beşikteyken konuştuğu sözlere dönülüyor 36. ayette. Ve innallâhe rabbi ve rabbukum fe'abuduh. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde yalnız ona kulluk edin. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İşte dosdoğru yol budur. İşte bizi sırat-ı müstakime eriştir diye Cenab-ı Hak bize dua öğretiyor ya, اِحْتِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Sırat-ı müstakimin birçok anlamları var. Ama en önemli tefsirlerden bir tanesi de sırat-ı müstakim eşittir tevhid inancı. Yani Allah'tan başkasına kul olmamak, Allah'tan başkasını ilah kabul etmemek. Sırat-ı müstakimin, yani o dosdoğru yolun en ana esası budur. En temel prensibi budur. Zaten burada ayet açıkça Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. İşte sırat-ı müstakim budur buyurulduğuna göre Cenab-ı Hak sırat-ı müstakimi böyle tarif eder. Nitekim Yasin suresinde de şeytana kul olmayın. La ta'budu şeytan. Ve en ya'buduni hâzâ sırâtu müstakîm. Yalnız bana kulluk yapın. İşte sırâtu müstakîm budur buyurulur. Yasin suresinde de sırâtu müstakîmin Allah'tan başkasına kulluk etmemek, yalnız Allah'a kulluk etmek anlamına geldiğini de bu ayetten de anlamış oluyoruz. Elbette sırâtu müstakîmle ilgili daha başka tefsirler vardır. O tefsirlerin neler olduğunu Fatiha suresinin ilgili ayetinde görmüştük efendim. Tekrar etmiyoruz şimdi. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler denilirken hangi gruplar bunlar? İşte o dönemin artık Yahudileri, o dönemin Hristiyanları ya da daha sonraki dönemin Hristiyanları ihtilafa düştüler. Kimisi İsa Rab'dir dedi. Efendim, üçüncüsüdür dendi. Allah'ı öyle gördüler. Teslis inancına saptılar. Yahudiler içerisinden bir grup İsa'yı peygamber kabul etmedi. Haşa, onu gayrimeşru bir çocuk olarak algıladılar. Öldürmek istediler. İsa aleyhisselamın getirdiği esaslarla ilgili ileri geri konuştular. Birçok ihtilaflar meydana geldi. Cenab-ı Hak da onlara adeta bu ihtilafların kendilerini bir şekilde kıyamet gününün dehşet anına kadar bırakmayacağına işaret edercesine ve onların bu ihtilaflarının zaman içerisinde kendilerini ateşe yaklaştıracağına dikkat çekerek artık büyük günün dehşeti görüldüğü zaman o inkar edenlerin vay haline diye buyuruyor. Vay haline. O ihtilaflar sıradan bir ihtilaflar değil, onları dinden çıkaran adeta ateşe, cehenneme yaklaştıran ihtilaflar. Kur'an-ı Azimüşşan'da İsa Aleyhisselam'dan bahsederken birçok yerde 15 kadar ayette İsa ibn-i Meryem ifadesi özellikle zikredilir. Yani Meryem oğlu İsa. Burada kendisine Meryem oğlu İsa denilmesi, onun Allah'ın oğlu değil, Meryem validenin oğlu olduğuna dikkat çekilmesi içindir. Onun ilah değil, bir beşer, bir insan olduğuna dikkat çekmek içindir. Bu da önemlidir, ayetlerin bu ifadesi. Evet, kıyamet günü onlar o şiddetli azabı görünce acınacak konuma düşecekler. 38. ayette şöyle buyuruluyor: Esmi'a bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakinez zalimunel yevme fi dalalin mubin. Onlar huzurumuza çıkacakları gün öyle güzel işitecek, öyle güzel görecekler ki. Ya da şöyle tercüme edilebilir burası: onlar huzurumuza çıkacakları gün öyle şeyler görecekler, öyle şeyler işitecekler ki. Ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Zalimdirler. Neden? Çünkü Allah'a şirk koşmaktadırlar. Zalimdirler. İsa Aleyhisselam'ın konumunu doğru değerlendirmemektedirler. Zalimdirler, kendilerine yazık etmektedirler. Ve İsa Aleyhisselam hakkında böyle onu ilahlaştıran bir yaklaşım bir sapkınlıktır. Onu gayrimeşru görmek de bir sapkınlıktır. Fakat yarın ilahi huzura vardıkları zaman belki şimdi bir takım hakikatleri işitmiyorlar. Bir takım gerçekleri görmüyorlar ama Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Onlar o gün öyle güzel görecek, öyle güzel işitecekler ki. Ya da onlar o gün öyle şeyler görecek, öyle şeyler işitecekler ki. Onları bugün burada tavsif etmek, vasıflandırmak, sıfatlarını saymak imkansız gibidir anlamında böyle bir hayret ifadesidir, taaccüp ifadesidir. Esmi'a bihim ve absır yevme ye'tunene. Fakat diyor zalimler bugün apaçık bir sapıklık içinde gidecekleri ahireti düşünmeden, hesabı kitabı düşünmeden bir sapıklıktır gidiyorlar. Ve enzirhum yevmel hasreti iz kudiyel emru ve hum fi gafletin ve hum la yu'minun. Resulüm, onları artık her işin hükme bağlanıp bitirilmiş olacağı o onulmaz pişmanlık günüyle korkut. Uyar. Çünkü onlar hala bundan büyük bir gaflet içerisindedirler. Ve hala o güne inanmıyorlar. Burada da hitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O gerek Yahudileri, gerek Hristiyanları, İsa aleyhisselam hakkında ileri geri konuşanları, Meryem valide hakkında ağza gelmeyecek, yakışmayacak kelimelerle konuşanları, sen uyar onları diyor. Uyar. O hasret günüyle uyar onları. Hasret günü pişmanlık günü demek. O gün, kıyamet günü birçok kimse pişman olacak. Hemen hemen belki de herkes bir pişmanlık yaşayacak. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ikaz sadedinde buyuruyorlar ki ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur. Soruyorlar, o pişmanlık nedir ya Resulallah? Efendimiz, ölen iyilik ve ihsan sahibi salih bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. Neden iyi bir adam olmadım diye, iyi adam da niye daha güzel bir adam olmadım diye bir pişmanlık yaşayacak. Onun için o güne aynı zamanda ayet-i kerimede yevmül hasra, pişmanlık günü ifadesi uygun görülüyor demek. O pişmanlık gününde işler hükme bağlanıp artık tamamlandığında diyor, onlar bir gaflet halindeler ve hala iman etmiyorlar. O günle sen onları uyar diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onların şimdiden uyandırılması gerektiğine dikkat çekilmiş oluyor. Elbette Efendimiz de bu ayetleri onlara okuyarak, onları cennet ve cehennem hakkında bilgilendirerek uyarmıştır efendim. İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Hiç şüphesiz yeryüzüne ve orada bulunan herkese sonunda biz, elbette biz varis olacağız. Sonunda en son kalacak biziz diyor Cenab-ı Hak. Her şey de bize kalacak. Onların hepsi neticede bizim huzurumuza getirilecektir. Yani dünya yüzünde yaşayan, yaşayacak olan hiçbir kimseye bu dünya kalmayacak. Yarına dair tek varis Cenab-ı Hak'tır. Her şey O'nundur. Zaten yaratıcı O'dur. Besleyici O'dur. Huzuruna varacağımız olan da O'nun Yüce Hazreti'dir efendim. Cenab-ı Hak huzuruna yüz akıyla varabilmeyi, saadet ehliyle beraber olabilmeyi, salih kullarının arasına girmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.